Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, tefsir dersleri bundan sonra camiye inşallah alınmış oldu. Beytullah'ta en güzel yapılacak işlerden bir tanesi Kelamullah'la meşgul olmak. Allah kelamıyla meşgul olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifinde fi beytin min buyutillah buyurarak adeta Kur'an tedrisinin camilerde, Allah evlerinde olması üzerinde duruyorlar, işaret buyuruyorlar. Bunun için caminin bereketi feyzi ayrıdır. Kur'an-ı Azimüşşan her yere yakışır. Elbette kainat bir mekteptir. Gökte de okunur, yerde de okunur, her yerde okunur. Ama camiler biraz daha Cenab-ı Hakk'ın daha hususi mekanları olduğu için daha hususi ilahi kelamla sohbet, buluşma diyelim. Yani buluşmak için çok daha bereketli olacağını ümit ediyorum. İnşallah Yüce Rabbimiz Allah'ın mescitlerine Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar eder buyuruyor. Biz belki caminin fizik olarak yapısında çok fazla katkımız olmasa da caminin içinin imarında hepimiz hissement oluruz inşallah. Hepimiz nasiptar oluruz. Önemli olan caminin içini de doldurmaktır. Dışını yapmak son derece önemli olduğu gibi İçini imar etmek, müminlerle imar etmek, imar edenlerle imar etmek ve camiyi böyle adeta sürekli canlı tutmak çok daha önemlidir. İnşallah ilhamımızda bu cami derslerimizin sayısı da daha da artacak. Şimdi fıkıh dersleri var, şifai şerif dersleri var, efendim, tefsir dersleri olmuş oluyor. Hadis dersleri var pazar günleri, ilmihal dersleri var. Böyle derslerle de camimizi tezyin etmiş oluruz inşallah. Hep beraber Allah'ın bu evinden daha fazla istifade etmiş oluruz. Geldiğimiz ayet Bakara suresinin 97. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Bu ayet de İsrailoğullarıyla yine alakalı bir ayet-i kerime. Cenab-ı Hak Habib edibine hitaben buyuruyor ki قُلْ اَيْ حَبِيبِمْ şöyle söyle o Hristiyanlara, özellikle Yahudilere affedersiniz. Men kâne aduvve li Cibril'e, kim Cibril'e düşman olursa şunu bilsin ki aslında bu şart cümlesi olarak başlayan bu ifadenin cevabı söylenmiyor. Cevabı konusunda değişik efendim alimlerimiz gizli tutulduğu için cevabı farklı takdirlerde bulunmuşlar. Kim Cebrail'e düşman olursa şöyle demiş bazıları, bilmiş olsun ki o hakikatte Allah'a da düşmandır. Anlamında bir tehdit ifade eden bir cümle olarak anlamışlar. Kim Cebrail'e düşman olursa ki bilmiş olun ki fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillah. O Cebrail kim? Kime düşman oluyor bunlar? Allah'ın izniyle diyor, ey Habibim, senin kalbinin üzerine o Kur'an-ı Azimüşşan'ı parça parça indiren odur. Allah'ın elçisi olarak Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an-ı Azimüşşan inmiştir. Esasen böyle bir Cebrail, böyle bir meleğe düşmanlık yapıyor onlar. O indirdiği şey de öyle ki, مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, onların ellerinde bulunan kitabı tasdik edici olarak indiriliyor. Yani Tevrat'ın da Allah kelamı olduğunu beyan ederek, beyan eden bir vahiy indirmiş oluyor. Buna düşman olmuş oluyorlar. Yani kendilerinin kitaplarını tasdik eden bir vahyi indiren Nebi'yi, bir mübarek meleğe, bir büyük meleğe düşman olmuş oluyorlar. O indirilen vahiy hem hidayettir ve huden ve büşra lil müminin, müminler için, ona iman edenler için, ona gönül verenler için o indirilen şey hem bir yol gösterici, bir hidayet kaynağıdır. Yani bütün birçok yol var dünyada. O yolların içerisinde dost doğru yolu gösteren bir hidayet kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan, ama kime? Sadece müminlere, ona iman edenlere. Ve aynı zamanda müminlere yine bir müjde kitabıdır o. Neyi müjdeler? Cenneti müjdeler, felahı müjdeler, efendim büyük zaferi müjdeler, birçok sayısız müjdeleri de beraberinde getirir Kur'an-ı Azimüşşan. Rivayete göre bu ayetin sebebi, nüzulü dediğimiz iniş sebebi, birkaç rivayet var. Fedek bölgesinde yaşayan Yahudiler bir ara gelmişler, demişler ki 4 tane soru soracağız Hazreti Peygamber'e. Yani ya da Muhammed'e demişler onlar. Eğer bunları bilirse, bu gerçek peygamberdir. Biz de ona iman edeceğiz demişler. Ve Efendimiz'e geliyorlar. Sorularını soruyorlar. Efendim, en son soruda, 4. soruda, sana vahyi kim getiriyor diye soruyorlar. Bu gerçekleri kim getiriyor sana? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Cebrail getiriyor. Ha, bak diyorlar, olmadı. İlk 3 soruya tamam doğru söylüyorsun diyorlar. Son soruda vahyi sana kim getiriyor? Cebrail deyince diyorlar ki Cebrail bizim düşmanımızdır. Mikail getirseydi biz tamam sana iman edecektik. Ama madem ki Cebrail getiriyor, Cebrail bugüne kadar bize hep kötü haber getirdi diyorlar işte. Bir takım azap haberlerini o getirdi. Bir takım geçmiş atalarımızda bir takım helakler onun eliyle oldu. Onun için biz Cebrail'e karşı şeyimiz var, adeta buğzumuz var. Madem ki sana Cebrail getiriyor, öyleyse biz onun getirdiği vahye iman etmiyoruz diyerek bir düşmanlık gösterisinde bulunuyorlar. Diğer bir rivayette ise Hazreti Ömer Efendimiz'in bir tarlası var Medine civarında. Bu Yahudi bölgesinden geçiyor o tarlaya doğru giderken. Orada da bunların bir ibadethaneleri var. Orada Tevrat okuyorlar. Ara sıra da kulak misafiri oluyor Hazreti Ömer. Diyor ki ya aslında diyor siz diyor niye bize diyor katılmıyorsunuz? Hazreti Peygamber'e iman etmiyorsunuz? Deyince diyorlar ki onlar, biz diyorlar o vahyi Cebrail indiriyormuş. Biz Cebrail'e düşmanız onun için. Diyor ki düşmanlığınızın sebebi ne? İşte aynı şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki o diyorlar bugüne kadar bize hep kötü haberler getirdi. Bizim atalarımıza, ecdadımıza azap haberleri getirdi. Hep sıkıntılı şeyler onun vasıtasıyla ulaştı. Onun için onu sevmiyoruz anlamında. Mikail getirseydi olurdu. Mikail biraz bolluk meleğidir. Efendim rahmet meleğidir. Bu bakımdan biz Mikail vasıtasıyla gelen şey olsaydı hayır demeyecektik anlamında bir takım rivayetler var. Tefsirlerde anlatılıyor. Ve esas düşmanlıklarının bir sebebi de deniliyor ki Cebrail sanki inisiyatif ondaymış gibi bizim içimizden birisine, bizim topluluktan birisine vahiy getirmesi lazım gelirken, son peygamberliği ona getirmesi lazım gelirken gitti, Araplardan birine getirdi bu vahyi. Onun için biz ona düşmanız. Böyle konuşuyorlar demek ki, ileri geri konuşuyorlar. İşte Cenab-ı Hak da burada diyor ki, Allah'ın izniyle senin kalbinin üzerine vahyi indiren odur diyerek, o Cebrail kendi kafasından böyle efendim istediği vahyi indirecek bir şey değil. Öyle bir ihtiyarı yok onun. Onun kendi bir iradesi yok. O ancak Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle yaptığını onun emriyle yapar, onun izniyle yapar anlamında böyle de bir bilgi var burada dikkat ederseniz. Biiznillah diyor. Allah'ın izniyle senin kalbin üzerine diyor vahyi ilahi indiren odur. İşte bunlar da bu Cibril'e efendim düşmanlık gösterisinde bulunuyorlar. Düşmanlıklarını ifade ediyorlar. Burada bir konu üzerinde durmak isterim. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indiriliyor. Kalp bir insanın hakikati özüdür. Adeta özüne işliyor Kur'an-ı Azimüşşan. Rivayetlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vahiy alış şekilleri vardır. Değişik şekillerde vahiy almıştır. Bazen bir arı vızıltısı şeklinde bir ses duyulduğu ifade edilir. Çok şiddetli vahiyler geldiği zaman özellikle Efendimiz aleyhissalatü vesselam buram buram terler böyle, alnından terler damlar. Kimi zaman bir insan suretinde gelir Cebrail aleyhisselam, o şekilde verir. Kimi zaman asli suretinde görünür ki iki defa görünmüştür Efendimiz aleyhissalatü vesselama, o şekilde vahiy-i ilahiyi getirir, Efendimiz dinler. Fakat burada anladığımız sadece birisinin karşıdan muhatabın okuyup da Resulullah'ın sadece kulağıyla dinlediği bir şey değil vahiy. Vahiy adeta Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özüne yazılan bir şey yani. Özüne indirilen bir şey. Kendi iç özüne indirilen bir şey. Cenab-ı Hak burada sana vahyi okuyan, sana vahyi efendim ileten diye bir cümleyle değil de senin kalbinin üzerine vahyi indiren buyuruyor. Azane kanaatim şöyle. Özellikle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy ilk geldiği dönemlerde Efendimiz lisanını oynatıyor, dilini oynatıyor. Unutmayayım diye tekrarlıyor böyle bir şey. Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Hak buyuruyor ki Efendimiz'e لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثم ان علينا بيانه. Acele ederek diyor. Dilini oynatıp durma diyor Cenab-ı Hak. Dilini oynatma. Vahiy gelirken dilini oynatma. Çünkü diyor o vahyi toplamak ve okumak bize düşer diyor Cenab-ı Hak. Onu sana okutmak bize düşer. Onu sana unutturmayız diyor adeta. Onu sana unutturmayız. Sonra hatta diyor o vahyi açıklamak da bize düşer. Açıklamak da bize düşer. Onun için burada vahiy güçlü bir mana olarak, güçlü bir mana olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gönlüne bir kere o mana bırakılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mana o kadar güçlü ortaya çıkıyor ki zaten lafızla beraber birlikte doğuyor. Yani Kur'an hem lafız hem mana olarak Cenab-ı Hak'tan nazil olmuştur. Bizim inancımız budur. Ama öyle mana ve lafız zaten lafızla dökülmeyen ya da lafızlarla düşünülmeyen, kavramlarla düşünülmeyen mana diye bir şey olmaz. Mutlaka bir kavramla iç içe düşünülür. Düşünce kavramsız olmaz, oluşmaz. İçeride bir mana doğunca onun cümlesi zaten kendiliğinden sizden çıkar. Yani dolayısıyla vahiy öyle bir güçlü bir şekilde inmiş oluyor ki Resulullah'ın yüreğine o tabii olarak, lafızlar olarak da Resulullah'ın dilinden dökülüyor. Onun için lafız ve mana iç içe doğmuş oluyor. Hatta Alak suresinde malumunuz ilk vahiy indiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha vahiy alma ve okuma noktasında bir zorluğu vardı malumunuz. İlk tecrübesi, ikra diyor Cenab-ı Hak, oku. İşte Efendimiz ma ene bi kari'in diyor. Ben okuma bilmem. İkra diyor, oku. Aslında kıraat kelimesi hafızada olan bir şeyin okunmasıdır deniyor. Bir satırdan bir şeyin okunması değil, bir ezberden bir şeyin okunması anlamına kıraat kelimesi kullanılıyor. Öbürü tilavet var, daha değişik şeyler var, okuma anlamları var. Ve benim gönlüme düşen mana aslında bu ikra'taki, zaten o anda, zaten o ilk beş ayeti Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberin kalbine ilka etmiş. O anda bırakmış zaten. Ve Cebrail ikra derken, bak senin gönlüne bırakılan şu manayı oku. Bak şimdi içinde bir takım manalar coşuyor. Şimdi onu dile getir anlamında, dille söyle, lafızla söyle anlamında bir zorlama yapıyor Cebrail Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile ilk buluştuğu için daha sonra Cebrail Aleyhisselam adeta onun önünü açıyor. İkra, Bismi Rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, ikra ve rabbükel ekram diye o ilk beş ayeti okuyuveriyor. Aynen bunun gibi bütün vahiyler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özüne adeta işliyor önce. Cenab-ı Hak o mana nasıl bir mana ise güçlü bir mana olarak kalbine iniyor. Hatta Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın çok güzel bir ince tespiti var burada. Der ki, buradaki ifade de diyor Cenab-ı Hak فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ اِلَى قَلْبِكَ dememiş. Ala kalbike buyurmuş. İla ve ala Arapçada ikisi de bir edattır. Yani harfi cer dediğimiz manaları birbirine bağlayan bağlaçlardır. İla kalbike kalbine indirdi demek. O da kalbine indirdi demek ama ila ile gelen manalarda bir ucundan kalbine indirdi anlamı gelir. Ala kalbike ise diyor, ala ile geldiği zaman üzerine demektir, kalbinin üzerine derken adeta tüm kalbini kuşattığını ifade için bu ala harfi cerri kullanılmıştır diyor. Yani o zaman manayı şöyle anlayacağız. O Cibril aleyhisselam o vahyi ilahiyi, indirdiği vahyi ilahiyi senin kalbinin üzerine öyle bir indirdi ki demek. Çok güçlü bir şekilde indirdi demek. Çok güçlü bir şekilde indirdi. Bir de nezzele kelimesi hem parça parça indirmek anlamına geliyor hem de aslında bir şeyin çok yapıldığını ifade ediyor. Arapçada tef'il babı diye bir bab çeşidi vardır. O teksir içindir. Yani bir şeyin çok olduğunu gösterir. Yani hem o Cibril sürekli senin kalbine indirdi anlamındadır hem de kalbine çok çok yedirdi anlamındadır adeta. Yani böyle bir güçlü bir mana. Zaten Cebrail kelimesi hem Abdullah anlamında bir mana ifade ettiği gibi Allah'ın güçlü kulu anlamında İbranice bir kelime ya da Keldanice deniyor. Yani tam orijinal bir Arapça kelime değil Cebrail kelimesi, Cibril kelimesi. Ve güçlü kuvvetli adam demek, güçlü kuvvetli Allah'ın kulu diyelim. Güçlü kuvvetli, nitekim bir başka ayette Yüce Rabbimiz Necm suresinde zi kuvvetin diyor zaten. İnde zil arşi mekin muta'in semme emin diyerek Cebrail'den bahsederken güçlü diyor, güçlü. Ve zaten Cibril kelimesinde aynı zamanda Arapçadan da bir mana, zaten birbirine yakın İbranice, birbirine aynı kökten gelen diller bunlar. Cebr kelimesi bir zorlama anlamı da vardır. Ve Cebrail'de böyle bir Allah'ın güçlü meleği anlamında. O güçlü melek, tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın o son derece güçlü kulu olan o Cebrail, senin kalbinin üzerinde o manayı indirdi. Zaten kelam-ı ilahinin tabi biz manevi olarak ağırlığını tam hissedemiyoruz. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da yine inna senülkî aleyke kavlen sakila, değil mi? Senin üzerine çok ağır bir söz indireceğiz diyor. Çok ağır bir söz. O ağırlık nasıl bir ağırlık? Acaba o muhteva, o mana, hani bazen bir söz duyarsınız, değil mi? Ya altında ezilirsiniz adeta, öyle düşünün. O sözün bir ağırlığı olur. Sözlerinde ağırlığı olur. Kimi sözler çok hafif sözlerdir, kimisi çok ağırdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamı ilahisine Yüce Rabbimiz kendisi tavsif ederken, bize anlatırken, vasıflandırırken, biz sana ağır bir söz, kavlen thagila, çok ağır bir söz indireceğiz buyurduğuna göre, aslında kelam-ı ilahinin kendisi zaten çok ağır bir söz. Yani içi dolu, dolu dolu bir söz. Eğer zaten nasıl dolu, nasıl ağır ki? Yine Yüce Rabbimiz, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Biz bu Kur'an'ı bir dağın üstüne indirseydik, onu Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün. Buyurduğuna göre Yüce Rabbimiz, biz anlamadığımız için o söz, hani bir çocuğa bir söz söyleseniz, daha yeni konuşmayı öğreniyor filan, çok ağır sözler de, hakaretler de etseniz ya da çok hikmetli sözler söyleseniz çocuk için hiçbir şey ifade etmez. Neden? Çünkü çocuk ondaki manayı anlamıyor. Yani anlamadığı bir sözden insan hiçbir etkilenme olmaz. Şimdi bazen insan şöyle olur. Bir ayetle buluşursunuz, yüreğinize oturur o ayet adeta. O anda bir titrersiniz. Allah Allah dersiniz yani. Aman ya Rabbi dersiniz. Yüreğiniz titrer. Şimdi sizin orada anladığınız kim bilir bir tecellidir. O ayetten bir tecellidir. Acaba o ayet kaç tane pencere açıyor daha başka? Hangi tecelliler var o ayette? Hemen açılmıyor. Her kulağa istediğimiz kadar açılmıyor. Kuldaki idrak seviyesine göre, Allah'ın idrakini açtığı seviyeye göre o ayet ona bir işaret veriyor. Bir mana yüklüyor. O manada sen azıcık bir kapı açılınca hemen Allah diyor, bağırıyorsun, dayanamıyorsun adeta. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Hak nasıl bir idrak yükledi onu bilmiyoruz. Ve o her bir ayetten hangi anlamları o anda anladı ondan da haberimiz yok. Biz bilmiyoruz çünkü onun peygamberlik seviyesindeki idrakiyle bizim sıradan beşer olarak idrakimiz arasında mutlaka fark vardır. Ama o farkın derecesini bilmiyoruz. Bak, Yüce Rabbimiz inna senulqi aleyke kavlen thaqila, biz sana çok ağır bir söz indireceğiz buyurduğuna göre bu çok yüklü bir söz. Yani inen her bir ayet çok yüklü ayetler. Burada da işte şunu ifade etmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğrudan özüne indirilmiştir Kur'an-ı Azimüşşan. Doğrudan özüne indirilmiştir ve o öze çok güçlü bir şekilde nakşedilmiştir. Ve öze indirilen şeyler o insanda meleke haline gelir. Meleke haline gelir. Onun aksini yapma iradesi ve gücü inen insanda bulunmaz. Yani kimin üzerine indiyse onun aksi yapılamaz. Vahyin böyle bir özelliği vardır. Nitekim mesela Yüce Rabbimiz işte arıya vahyettik buyurur. Git işte ağaçlardan, insanların yaptıkları şeylerden kendine ev edin. Kendine ev edin. Şöyle şöyle yap diye. Arı onu yapmaya mecbur hisseder kendini. Biz buna içgüdü deyiveriyoruz. Değil mi? İçgüdü. Ama o içgüdü tabiatı adeta. Arının fıtratı. Her varlığa böyle Cenab-ı Hak vahyettiğini beyan buyuruyor. Göğe vahyettik diyor. Yere vahyettik diyor. İşte arıya vahyettik diyor. O vahiy aslında sanki modern tabirle şunu da ifade edebiliriz. Hani bilgisayarlarda yazılım yükleme diyorlar. Adeta varlığın yazılımını yüklüyor Cenab-ı Hak. Her bir varlık niçin yaratılmışsa Cenab-ı Hak onu öyle bir program yüklüyor ki içine, program yüklüyor ki ona vahiy diyoruz aynı zamanda. O. Bu da Kur'an-ı Azimüşşan, işte ilahi vahiy, özellikle peygamberler söz konusu olduğunda doğrudan onların kalplerine yüklendiği için zaten peygamberlerin hayatları tabii olarak bir vahiy oluyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kâne hulukuhu el-Kur'an denmiştir. Değil mi? Onun bütün vasıfları, ahlakı, davranışları hepsi Kur'an'dır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü Kur'an'ın açıklaması kabul edilir. Davranışları Kur'an'ın açıklaması kabul edilir. Hali, duruşu Kur'an'ın açıklaması kabul edilir. Niye? Adeta Kur'an zaten ona bir meleke olmuş. Resulullah'a aksini yapma şansı yok. Adeta aksini yapma şansı yok. Neredeyse iradesi tamamen kuşatılmış. Tamamen kuşatılmış. Deniyor ki mesela meleğin ilhamıyla Hakk'ın ilhamı arasındaki fark vardır. Bir melekten melek vasıtasıyla ilham gelir herhangi bir mümin kula. Her mümine gelir, hatta her insana neredeyse gelir. Hayır ilhamıdır o. O ilham gelir, adeta bir işaret verir ve gider. Onun yaptırım gücü çok fazla güçlü değildir. O sadece bilgi aktarımı gibidir adeta. Bir duygu aktarımı gibidir. Fakat diyorlar ki büyükler, arifler, eğer diyorlar hatır-ı hak ise kalbe gelen, hatır-ı hak dediği kalbe doğrudan Cenab-ı Hak tarafından bırakılan ilhamlar demek, manalar demek. Zaten diyorlar Allah'tan doğrudan böyle bir ilham geldiği zaman o kalpte aksini yapma mecali kalmaz insanda. Onu yapacaktır eli mahkum. İşte Musa Aleyhisselam'ın annesine yavrunu suya bırak emri geliyor. İnsan normal şartlarda suya bırakır mı işte? Bir sepete koyuyor. Nil'e bırakıyor çocuğu. Niye? Çünkü bırakmaya o anda mecbur o mahkum. Çünkü ilahi vahiy kalbine öyle Cenab-ı Hak doğrudan bir vahiy indirmiş. Bırak diyor. Bırak duygusu. Güçlü bir şekilde gelince eli mahkum. Onu zaten bırakıyor. Zaten bırakıyor. İşte burada aslında Yüce Rabbimiz bir başka ayette de var aynı şey. Nezele bihur ruhul emin ala kalbike litekune minel münzirin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı ruhul emin olan Cebrail senin kalbine bıraktı. Cebrail ile ilgili aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birkaç farklı isimleri var. Ruhul Kudüs ismi geçiyor mesela onunla ilgili. Ruhul Emin geçiyor biraz önceki okuduğum ayette. Cibril ismi geçiyor. Ruh geçiyor ki birçok müfessire göre tenezzelül melaiketü ve ruhta olduğu gibi ruh mustakillen zikredildiği zaman Cebrail kastedilmiştir diye bu tür açıklamaları vardır. Ve Resul denir. Resulün Emin, güvenilir elçi. Güvenilir elçi. Ve Adem bizim inancımıza göre, İslam inancına göre Cenab-ı Hak'tan peygamberlerine, beşer olan peygamberlerine vahiy getiren elçi Cebrail Aleyhisselam'dır. Mikail Aleyhisselam da, Mikail ismi Kur'an-ı Azimüşşan'da, işte bundan sonraki bir ayet var, o ayette geçiyor, bir tek yerde geçiyor ama Cibril ismi daha çok geçiyor. Bunlar hepimiz çocukluğumuzdan beri biliyoruz değil mi? Büyük melekleri say bakalım derler, bunları sayarız. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail diye. Cebrail Aleyhisselam böyle bir Allah'ın hususi olarak seçtiği özel bir melek adeta, güçlü bir melek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Sidretül Münteha'da bunun asli surette görüyor. Meleği bütün kanatlarıyla, bütün ihtişamıyla, bütün semayı kaplamıştı diyor. Bir de Mekke'deyken o vahiy aldığı bir sırada görüyor. Başımı kaldırdım diyor Resul Cibril'i bütün haşmetiyle görüyor ve o an bayılıyor hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o heybetten bayılıyor. İmam-ı Kastalani diye bir zat var, diyor ki gücüne gidiyor şimdi Resulullah'ın bir meleği görüp bayılması Hazretin gücüne gidiyor, diyor ki Hazreti Peygamber diyor Cebrail'i asli suretinde gördü ve bayıldı rivayeti var. Eğer diyor benim peygamberim diyor nübüvvet kanatlarını bir açsaydı diyor Cebrail bayılırdı bir daha ayılmazdı diyor Hazreti. Cebrail bir bayılırdı, bir de ayılmazdı. Çünkü hakikaten biz biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi Miraç'ta Sidretül Münteha'da Cebrail'i bile bıraktı. Ondan sonra dedi ki hadi Cebrail gel, ben dedi bir karış daha gelirsem yanarım dedi Cebrail Aleyhisselam. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki makamı elbette çok daha yücedir, bilmediğimiz şekilde daha yücedir. Bu bakımdan Hazret gücüne gitmiş yani. Resulullah'ın böyle Cebrail'i görüp bayılması, yanlış anlamayın diyor burada Cebrail'den onun heybetinden korktuğu için değil anlamında bir nükte yapıyor Hazret. Evet, insan işte demek ki efendim bazen körleşince kalp körleşince, idrak körleşince Cebrail'e düşman olabiliyor mu? Oluyor. Mantıkla alakası var mı bunun? İşte sen Cebrail'e niye, Allah niye bunu elçi gönderdi? Baktığınız zaman Allah'ın bir meleğine düşman oluyorsunuz. Ona düşman olduğunuz için de onun getirdiği vahyi kabul etmiyorsunuz. Önemli olan elçiden ziyade elçinin kim tarafından gönderildiği ve ne getirdiğidir. Değil mi? Asıl olan odur. Padişahlar bir yerden bir yere ya da devlet başkanları elçi gönderirler. Orada elçinin boyuna, posuna, adına, sanına bakılmaz. Kim gönderdi seni? Ne gönderdi seninle? Değil mi? Asıl olan budur. Ama insan işte bir şey böyle hani yüreğinde hastalık oldu mu olmayacak şeylere takılır. Hakikaten olmayacak şeylere takılır. Elçiye takılır, elçiyi göndereni görmez. Elçinin getirdiğini de görmez. Burada tam da böyle bir körlüğü görüyoruz işte. Yani Cenab-ı Hak adeta buna işaret ediyor. Üstelik diyor bu elçi kendiliğinden gelmiyor. Allah'ın izniyle geliyor. Orada ona işaret ediyor. Allah'ın emriyle geliyor. İkincisi musaddikal lima beyne yedeyi. Diyor ki bu size lanet okuyarak gelmiyor bu elçi değil mi? Sizi helak etmek için de gelmiyor. Artı size tehditler savurarak da gelmiyor bu elçi. Tam tersine musaddikal lima beyne yedeyi sizin elinizde kalan o Tevrat'taki hakikatleri tasdik edici olarak geliyor. Bir de bu var. Artı getirdiği şey böyle sıradan şeyler değil. Hüden getiriyor, hidayet, yol gösterici mesajlar getiriyor. Başka işte azap müjdesi getirmiyor. Yani normal müjde getiriyor işte. Ve büşra. Büşra da müjdeler demek. Müjdeler getiriyor. Bakınız bu kadar müsbet şeylerle geliyor Cebrail size. Değil mi? Hem musaddikan olarak geliyor, hüden olarak geliyor, büşra olarak getirdiği şeylerin hepsi sizin lehinize olacak şeyler. Ama siz buna düşman oluyorsunuz. Yani hatta bir müfessir diyor ki kim Cibril'e düşman ise bilsin ki başına belayı almıştır anlamında. Öyle de mahsus bir cevap veriyor. Yani cevap gizli olunca arkasını istediğiniz gibi doldurursunuz. Yani makama layık neyse istediğiniz şekilde doldurursunuz. Burada da değişik şekillerde müfessirlerimiz konuya yaklaşmışlar. 98. ayette aynen devam ediyor adeta. Men kâne adüvvel lillâhi. Kim Allah'a düşman olursa. Ve melâiketihi. Meleklerine düşman olursa. Ve rusulihi. Peygamberlerine düşman olursa. Ve Cibril'e. Cebrail'e düşman olursa. Ve Mikail'e düşman olursa. Fe innallâhe adüvvel lil kâfirîn. Allah da bu nankörlerin, kâfirlerin düşman olur diyor. Allah da onlara harp ilan eder. Yani adeta Cenab-ı Hak bunlara düşmanlığı kendine düşmanlık sayıyor. Neden? Çünkü elçiye karşı gelmek devlete karşı gelmektir normal şartlar altında değil mi? Yani? Şimdi Hazreti Peygamber değişik mektuplar gönderdi mesela elçilere. Birisi saygı gösterdi. Tamam. Birisi parçaladı. Yani hakikatte o elçiye kızdığı için değil, o parçalamak elçiyi gönderene karşı bir saygısızlık. Ona karşı bir saygısızlık. Aynı şekilde Cenab-ı Hak da buyuruyor ki bak benim meleklerim diyor. Benim peygamberlerim, her türlü elçilerim bana aittir onlar diyor. Bana aittir. Onlardan kime kim düşmanlık yaparsa hakikatte bana düşmanlık yapmıştır. Onun için peygambere saygı hakikatte Allah'a saygıdır. Peygambere saygı hakikatte Allah'a saygıdır. Ve Allah'a nispet edilen her şey hakikatte Allah'a saygıdır. Beytullah diyoruz değil mi? Allah'ın evi diyoruz. Kim Allah'ın evine saygılı ve tazimli olursa hakikatte Allah'a saygılı olmuş olur. Kelamullah diyoruz değil mi? Allah kelamı. Kim kelamullah'a saygılı olursa hakikatte Allah'a saygılı olmuş olur. İşte Resulullah diyoruz, Allah elçisi. Kim Resulullah'a saygılı olursa hakikatte Allah'a saygılı olmuş olur. Aynen bunu, Cenab-ı Hak bunu burada pekiştiriyor. Kim diyor Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, elçilerine, Cebrail'e, Mikail'e düşmansa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Açıkça bunları kafir ilan ediyor. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama Cebrail'e düşmanım, Mikail'e düşmanım. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama İsa'ya düşmanım aleyhisselam. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama Muhammed'e düşmanım. Allah muhafaza. Bunlar Allah'a inkarla aynı anlama geliyor demek. Cenab-ı Hak Allah da kafirlerin düşmanıdır buyurduğuna göre burada çok dikkatli ve titiz durmak gerekiyor. Bazen insana kızıyorsunuz, insanın söylediğini inkar ediyorsunuz. O da oluyor. Onun söylediği Allah kelamı oluyor mesela. Ona da karşı geliveriyorsunuz. Çok ince bir nokta. Çok ince bir nokta. Yani niye karşı çıkıyoruz? Niye saygısızlık yapıyoruz? O noktada çok titiz davranmak gerekiyor demek. Burada çok çok ince şeyler var efendim. İnce edepler var. İnce edepler var. Bakınız biraz önce dersin başında ifade ettiğim, Mikail'le gelseydi kabul ederdik diyorlar ya. Onlardan birini inkar aslında diğerini de inkar anlamına da geliyor. Yani sen Allah'ın elçilerinden birini kabul etmesen, birini kabul etmesen diğerlerini de inkar etmiş sayılıyorsun. Yani diyelim Yahudiler Musa'yı kabul ediyorlar aleyhisselam, İsa aleyhisselamı kabul ediyorlar diyelim. Diğer peygamber hepsini kabul ediyorlar ama bir peygamberi kabul etmiyorlar. Cenab-ı Hak adeta toptan kabul etmemiş gibi değerlendiriyor neredeyse. La nüferriku beyne ehadim min rusulih. Var ya bize bunu söyletiyor Cenab-ı Hak. Biz peygamberlerin arasında ayırmayız diyoruz. Biz hepsine iman ediyoruz çünkü. Biz İsa'ya da indirilene iman ediyoruz. Musa'ya da indirilene iman ediyoruz. Davud'a da indirilene iman ediyoruz. Hepsine birden iman ediyoruz. Cenab-ı Hak külli bir iman istiyor. Benim elçilerimin hepsini kabul edin diyor. Bir kere peygamberlik noktasında kabul edin her birini. Onlara indirdiğim vahiylerin hepsini kabul edin diyor. Tevrat'ı kabul ediyoruz. İncil'i kabul ediyoruz. Değil mi? Hepsini kabul ediyoruz biz. Bize böyle bir edep öğretiliyor. Birini inkar adeta diğerlerini inkar anlamına geliyor. Bu bakımdan Cenab-ı Hak bu ayette toptan adeta kim bunlara düşmanlık olursa, düşmanlık yaparsa Allah da kafirlerin düşmanıdır buyurarak onları toptan hakikatte kafirler zümresine dahil olduğunu işaret etmiş oluyor. 99. ayet. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Andolsun ey Habibim diyor. Biz Azimüşşan sana apaçık ayetler indirdik. Apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkar eder. Fasıklardan başkası inkar etmez. Rivayete göre yine Beni İsrail'den, o zamanki Yahudilerden diyorlar ki ya sana hiçbir mucize verilmemiş ki diyorlar. Sana hiçbir mucize verilmemiş ki biz sana niye iman edelim? Peygamberin iki tane alameti var. Bir, Allah'tan vahiy alacak. İki, mucize gösterecek. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki burada ayet kelimesi aynı zamanda mucize anlamına da gelir. Allah sana ey Habibim apaçık mucizeler indirmiştir diye de anlayabiliriz bunun anlamını. Birçok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen değişik mucizeler var. Hissi mucize diyoruz biz bunlara. Hissi mucizeler, gözle görülen mucizeler demek. İşte ayın yarılması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından suyun akması, efendim ağaçların dile gelip konuşması, çakıl taşlarının konuşması gibi epey bir kitaplarımızda, özellikle Şifa-i Şerif, hatta Şifa-i Şerif kitabındaki burada cumartesileri okunuyor. Çok feyizli bir eserdir o da. Orada nakledilir ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlere verdiği mucizelerin bir benzerini Hazreti Peygamber'de göstermiştir der. Ve her birini rivayetlerle sayar orada mucizeleri. Hissi mucizeler denir bunlara. Bir de esas manevi mucize denilen Kur'an-ı Azimüşşan vardır ki en büyük mucize Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dır der alimlerimiz. Bunun en büyük mucize oluşunu da derler ki diğer mucizeler sadece görenleri gördükleri zamanda etkilemiştir. Ama Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar bakidir ve kıyamete kadar meydan okumaya devam etmektedir. Ve her bir ayeti bu anlamda bir mucizedir. Nitekim Cenab-ı Hak başka ayetlerde daha önceki derslerimizde de geçti. Hadi Allah'tan başkası tarafından indirildiğini iddia ediyorsanız bir tek sure getirin bu Kur'an gibi der. Meydan okur Cenab-ı Hak. Bir tek sure getirin der. Getiremediler, getiremeyecekler de der. Kıyamete kadar da getirilemeyecek. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir benzeri. Onun için Yüce Rabbimiz burada andolsun ki ey Nebi-i Ekrem biz sana apaçık ayetler yani apaçık mucizeler inzal ettik, indirdik. Ama der bunları ancak fasıklar inkar eder. Fasıklar görmezden gelir. Şimdi ayetleri görmek demek ki o ayrı bir şey. Görmek, hissetmek, algılamak, idrak etmek, bakmakla görmek arasında fark der gibi. Birçok ayetler her gün, her şey ayet aslında değil mi? Güneş bir ayet, ay bir ayet, yağmurun yağması bir ayet, efendim hava bir ayet, her şey bir ayet. Her an şöyle şu alemde yaşayabilmemiz bile bir ayet ama bu ayetleri hissetmek ayrı bir şey. Ayeti görmek ayrı bir şey. Yani her ayeti görebilmek için ayrı bir idrak seviyesi de gerekiyor. Bu Kur'an-ı Azimüşşan Cenab-ı Hak her bir indirdiği ayete mucize anlamında da ayet dediğine göre çok azametli ayetler bunlar. Yani adeta harikulade yani biz öyle diyoruz ya mucize demek harikulade demek. Harikulade bilgiler ve manalar ihtiva eden dehşet mucizeler bu ayetler. Ancak Cenab-ı Hak buyuruyor ki fasıklar diyor. Fasıklar bunu inkar eder. Fasık ne? Fasık büyük günah işleyen diye tarif etmişler daha çok. Büyük günaha düşen. Bu büyük günah itikatta olabilir, amelde olabilir. İşte zina büyük günahtır normalde değil mi? İçki içmek büyük günahtır. Kumar oynamak büyük günahtır. Sihir yapmak büyük günahtır. Şirk daha büyük bir günahtır. Efendim, itikattaki günahlar da büyük günahtır. Fısk aslında yoldan çıkmak demek yani. Yoldan çıkmak. Ne, hangi yoldan çıkmak? Allah'ın gösterdiği yoldan çıkmak. Bu emirler olur. O emirleri yerine getirmezsiniz, fıska düşersiniz, adınız fasık olur. Mümin fasık olur mu? Mümin fasık olur. Büyük günah işler, haksız yere adam öldürür, fasık olur. Zinaya düşer, fasık olur. Efendim, ama kafir de büyük fasıktır o da tabiri caizse. O en büyük yoldan çıkmıştır. O da fasıktır. Yani fasık kelimesi hem kafirlere hem münafıklara hem müminlerin günah işleyenlerine verilebilecek bir vasıftır. Fıskın büyüğüne küçüğüne göre de demek ki inkar farklı şey yapıyor. Tabiri caizse idrak kapanıyor. İnsanın anlama melekesi kapanıyor. Cenab-ı Hak وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ buyurduğuna göre o görmezden gelen, o inkar edenler genelde bu fıska düşenler oluyor. Ya itikadi fısktır bu ya da ameli fısk dediğimiz davranışlardan kaynaklanan fısktır. Çünkü inkar kalbi tamamen kapattığı gibi, tamamen mühürlenecek şekilde kapattığı gibi itikadi şey, fısk dediğimiz günahların her biri de kalbi kararttığı için, insanın öz benliğini kararttığı için ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mümin bir diyor, günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konur diyor. Demek ki işlediği günah büyük günahsa büyük noktalar konuyor. Küçük günahsa küçük küçük konuyor. Ha şimdi kalp Kur'an-ı Azimüşşan'a göre idrak melekesi, anlama melekesidir. Kalp Kur'an'ın anlattığına göre anlama melekemiz kalptir bizim. Bu idrak melekemizi, bu fısklar, bu günahlar kararttıkça o günahların derecesine göre anlama derecemiz azalıyor. Anlama derecemiz azaldıkça inkar tarafımız artıyor. Allah muhafaza buyursun. Ayetleri görmezden gelmeye başlıyoruz. Ayetler bize bir şey söylememeye başlıyor. Nitekim Cenab-ı Hak kafirlerden bahsederken der ki ey Nebi Ekrem der, onlara der, okunan ayetler sanki der bir hayvana çobanın sesi gibi gelir der. Bak şimdi bir hayvana çobanın sesi gibi gelir. Hayvan işte çobanlık yaptık, en azından gördük, duyduk, biliyoruz. Ona rastgele bağırır çoban, değil mi? O da bir ses duyar, hayvancağız da bir ses duyar. Der ki okunan ayetler, inen ayetler, ey Nebi Ekrem senin davetin der. O kafirlere, inkar edenlere kalpleri adeta tabiri caizse örtülerle, işte günah örtüleriyle, inkar örtüleriyle kapanmışlara sanki der çobanın davarına seslendiği gibi, o ses gibi gelir der. Ne demek? O bir şey anlamaz. O davara istediğin kadar manalı cümleler kurarak bağır. O bir ses duyar, sadece bir ses duyar. Ses duyar. Aynen bunun gibi gönlü kararmış insanlara da ilahi ayetler, ilahi ayetler sadece böyle gürültü gibi gelir, ses gibi gelir. İçindeki mana onların yüreklerine işlemez diyor Cenab-ı Hak. Bize haber veriyor. Şimdi Cenab-ı Hak hamdolsun ki biz iman ediyoruz. Hocam nasıl olur böyle bir şey diye düşünebilirsiniz. Biz iman ettiğimiz için az çok okuduğumuz ayetleri bize bir şey söylüyor. Anlıyoruz, bir şeyler anlıyoruz. İnkar edene nasıl geliyor onu biz bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak onu bize haber veriyor. Onlara böyle gelir diyor. Onlara böyle gelir. Onlar demek ki çok farklı şeyler, ne bileyim sesler duyuyorlar veya değişik bir ses gibi geliyor. Manalar çok yadırgatıcı geliyor. Nitekim bir başka yerde Ferrat bin Gasferah böyle onlar der humurun müstenfirah ferrat min gasferah böyle aslandan kaçan merkepler gibi kaçarlar der. Ya nasıl mesela ürkütücü bir ses gibi geliyor ki bilemiyoruz. İlahi ayetler kimi insanlara nasıl böyle bir şey veriyor? Ürkütüyor tabiri caizse yani. Allah merkep diyor. Diyor ki onlar diyor aslandan kaçan merkepler gibidir. Böyle hem de bazen yırtıcı bir aslan o hani şeylerde, belgesellerde izliyorsunuz. Üzerine hücum edince nasıl kaçıyorlar onlar? Cenab-ı Hak onlara benzetiyor adeta. Sanki diyor böyle arslandan kaçan merkepler gibidir. Bu ilahi mesajlar karşısında o kafirlerin konumu, durumu. Onun için Yüce Rabbimiz bize burada bu ayetleri ancak fasıkların kafir olabileceğini, yani bu ayetler karşılığında onlara inkar edenlerin ancak fasıklar olacağını haber vererek bizim bilmediğimiz onların duygularını bize haber veriyor Yüce Rabbimiz. 100. ayet Eve küllemâ âhedû ahden nebezehû ferîgum minhum bel ekserhum lâ yü'minûn. O diyor Cenab-ı Hak, o işte ehli kitap, o fasıklar, o inkarcılar, İşte Allah'ın ayetlerine karşı gönüllerini kapayanlar, her ne zaman bir anlaşma yaptılarsa, bir söz verdilerse, onlardan bir grup hemen anlaşmayı bozar diyor, atar. Anlaşmayı bozup atar. Bilakis onlar diyor, zaten iman etmiyorlar. Etmiyorlar. Yani aslında onlar mümin değiller diyor. Kendi kitaplarına da mümin değiller. Yani Tevrat'a da mümin değiller onlar. İman etmeyecekler anlamında alırsanız, la yü'minun, ey Habibim boşuna uğraşma bunlarla anlamında bir ikazdır. Ya da çok aldırma böyle. Tamam sen sana düşeni yap. Onlar iman etmeyecek. Zaten her ne zaman onlar bir söz verseler onlardan bir grup kalkıyor, verdiği sözü atıyor. Tarih boyunca görülen bir şey budur. Görülen genel geçer adeta prensip haline gelmiş bir hakikat budur. Bilakis onlar iman etmeyecekler. İman etmiyorlar. İki şekilde de anlamak mümkün. Hem sana indirilene iman etmiyorlar, hakikatte kendilerine indirilen Tevrat'a bile iman etmiş değiller onlar. Çünkü Tevrat'a iman etmiş olsalardı, zaten Tevrat'ta senin böyle bir peygamber olduğunu onlar biliyorlardı. O Tevrat'ın bir hükmüydü, sana iman etmeleri gerekiyordu. Demek ki Tevrat'a da iman etmiyorlar bunlar. Onun için tabiri caizse burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir teselli var. Ey Habibim, tatlı canını o kadar üzme. Sen sana düşen tebliğini yerine getir. Şu hakikati de bilmiş ol ki onlar hep böyleler zaten diyor adeta. Ne zaman bir söz verseler hemen sözlerinden cayarlar onlardan bir grup. Hepsini içine almıyor tabii. Onlardan bir grup diyor. Hemen sözü atar tekrar kabul etmez. Bilakis onlar iman zaten inanmıyorlar. Zaten iman etmeyecekler diyor Yüce Rabbimiz. 101. ayet. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ Çünkü adeta bir önceki ayeti bu ayet biraz daha izah ediyor. Ne zaman diyor Allah katından bir elçi gelse onlara مُصَدِّقُلْ لِمَا مَعَهُمْ hem de kendilerinin yanında bulunan kitabı tasdik edici bir elçi gelecek olsa نَبَزَ فَر۪يغٌ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ bu kitap ehlinden, kendilerine kitap verilenlerden bir grup hemen efendim kulak ardı ediyorlar. Yani gelen ilahi vahyi kulak ardı ediyorlar. Kitaballahi vera neyi atıyorlar? İşte vera zuhurihim. Yani Allah'ın kitabını böyle sırtlarına atıyorlar. Sırtlarının arkasına atıyorlar. Yani umursamıyorlar. Umursamıyorlar. Bir bize söylemiyor diyordur adeta. Görmezden geliyorlar. Sırtlarını atıyorlar. كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Sanki hiç bilmiyorlarmış gibi, hiç bunun Allah'ın kitabı olduğunu bilmiyorlarmış gibi göz ardı ediyorlar. Arkalarına atıyorlar. Aslında biliyorlar. Bak burada كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ derken sanki bilmiyorlar, hakikatte biliyorlar. Biliyorlar ama bile bile sırtlarını dönüyorlar demek. Sırtlarını dönüyorlar. Nitekim diğer ayetlerde de geçti. Daha birçok ayette de gelecek bu. Onlar Hazreti Peygamber'i olsun, Kur'an-ı Azimüşşan'ı olsun, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Allah Resulü olduğunu biliyorlar. Gelen vahyin hak vahiy olduğunu biliyorlar. Ama bunu göz ardı ediyorlar. Bunlar zaten böyledir ey Habibim diyor adeta Cenab-ı Hak. Onun için onlara karşı çok böyle onları ciddiye alıp da kendini paralama, parçalama, kendini mahzun etme, mahzun olma, onların huyu budur diyerek onların adeta fıtratlarını Yüce Rabbimiz ve yaptıkları hataları bütün kıyamete kadar gelecek müminlere ilan etmiş oluyor. Bundan da elbette fert olarak bizlerin, toplum olarak İslam milletlerinin alacağı birçok dersler var, hikmetler var. Cenab-ı Hak hepimize uyanık olmayı nasip ve müyesser eylesin efendim. Peki efendim, bugün bu kadarla yetinelim. Cenab-ı Hak lütfederse haftaya devam ederiz inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.